Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı tahtını konuşacağız biraz. Aslında o kadar büyük bir tahttan, o kadar eski bir aileden bahsediyoruz ve tabii ki hem o zaman sahip oldukları hem de yavaş yavaş yıkılırken geride bıraktıkları o kadar kıymetli ki herkes bu tahtta kendisinin bir payı olduğunu iddia etmiş. Herkes demeyelim ama bir bağlantı
Çok
kuran
kişi,
ya da
evet.
bu kendi kafasında bu bağlantıyı ispat eden ya da edebileceğini düşünen pek çok kişi. Biz bunlara sahte Osmanlılar diyebilir miyiz?
Evet, zaten sahte bir şeyin hakikisi olmayan demek.
Hı.
Bunlar Osmanlı olduklarını iddia ettiklerine göre,
Ama
Osmanlı
olmadıkları.
olmadıklarına göre en doğrusu sahte olmasıdır,
Her
evet.
kraliyet ailesi
Var.
için, hatta sadece kraliyet ailesi demeyelim, Avrupa'da soylu pek çok aile için onun
Evet.
mensubu olduğunu iddia eden
Evet.
sahteler çıkmış.
Çıkmıştır. Yani bu Romanovlarda, o Habsburglarda var, Kape Hanedanı'nda var. Bu romanlara ve filmlere mevzu olmuştur.
Hı.
Bilhassa kargaşa devrelerinden sonra, mesela ihtilal oluyor, kral tahttan indiriliyor, işte öldürülüyor veya veya prensler bir şatoya gönderiliyor veya bir kaleye kapatılıyor, öldürülüyor. Ondan sonra bu taht iddiaları ortaya çıkıyor. Aslında o prens ölmemiş,
Hı.
filanca yerde ortaya çıkmış. Bunun tarihte çok misali vardır. Mesela
Bunun gerçeklikle alakası var mı? Mesela biz sözünü kesmem ama
estağfurullah.
Osmanlı için doğan her şehzade çok kıymetli ve sarayda belki de
Evet.
annesi bile çok az görerek büyütülüyor.
Büyütülüyor, evet.
Ama Avrupa'da gayrimeşru ilişki çok olduğu için
Evet.
başka birisi mesela anne
Olabilir.
belli ama babasının kont olduğunu, dük olduğunu, vikont olduğunu iddia edebilir ya da kraliyet ailesinden olduğunu
Edebilir,
iddia
doğru.
edebilir.
Yalnız şöyle bir durum
Bizde
var.
öyle bir şey yok galiba çok
Şöyle bir
fazla.
durum var. Şimdi Avrupa'da tek evlilik var. Esas itibariyle. Tek evlilikte çocuk olmadığı zaman hanedanın geleceği tehlikeye düşer. Bu takdirde hanedanın en yakın mensuplarına taht geçer. Yani kralın çocuğu yoksa kralın kardeşi tahta geçer. Kardeşin oğulları tahta geçer.
Peki burada yine bu evlilikten çocuk olmayınca başka bir evlilik yapılmaz mı?
Yok, yapamazlar. Boşanma yasak.
Başka bir eş alamıyor.
Evet, Katoliklikte ve Ortodoks'ta
Evet.
boşanmak yasak. Başka bir eş de alamıyor. Öyle olunca bir kere kralın soyu kesiliyor. Kesilince en yakın akraba. Şimdi bazen en yakın akraba birkaç tane olabilir. Mesela kralın kardeşleri yoktur. Amca çocukları vardır, hala çocukları vardır. İşte o zaman taht kavgaları başlıyor. Ben tahta hak sahibiyim, ben tahta hak sahibiyim. Burada bir sahtelik yok. Burada kimin tahta hak sahibi olduğu hususunda ihtilaf var. Bu ayrı bir mesele. Fakat mesela kralın gayrimeşru evlilikleri oluyor. Yani gerek çocuğu olsun, olmasın. Başka kadınlardan çocukları oluyor. Yani Katolik ve Ortodokslukta birden fazla kadınla evlenmek yasak. Halbuki İncil'de serbest. Ama böyle olunca çocuğu olmuyor. Başka kadınlardan çocuğu oluyor. Bunlar gayrimeşru kabul ediliyor. Hukuken yani onun çocuğu kabul edilmiyor. Fakat bu bir kralın çocuğu. Ve herkes de biliyor ki bu kralın çocuğu. Çünkü kadın kralla zaten karı koca gibi yaşıyor. Yani kadın rastgele birisi değil.
Gayrimeşru da değil aslında bu ilişki.
Değil.
Yani
Değil.
hukuken gayrimeşru ama
Evet.
toplum gözünde
Toplum gözünün
meşru.
galiba herkes ona bu metres derler buna. Metres eskiden hanımefendi manasına gelen bir kelimeydi. Zaman içinde argoda negatif bir mana kazandı. Bunlara metres deniyordu. La metres, hanımefendi. Yani o kadar, hanımefendi. Yani kralın karısı
Bir
değil.
ünvanı yok
Yok. Aa,
hanımefendi.
kral buna unvan veriyor. Bazen bunlar soylu insanlar. Bir kontestir, bir prensestir. Değilse kral buna bir unvan veriyor. Kralın unvan verme hakkı var. Soyluluk unvanı verme hakkı var. Bundan çocukları oluyor. Kral biliyor ki bu çocuklar onun. Kadın, böyle bir kadına ne kadar namuslu denir ama başkalarıyla ilişkisi yok kadının. Yani kadın belki de kralın
Tek
karısı
eşi.
gibi, tek
Hı.
eşi. Ondan önce de ondan öyle bir şey olmamış. Kral bu çocukları kendi çocuğu olduğunu itiraf ediyor ama hukuken bu mümkün değil. Bunlara birer unvan veriyor. Herkes de biliyor ki bunlar o kralın çocuklarıdır. Ama bunların tahta hiçbir hakkı
Prens olmuyorlar
yoktur.
ama işte
Evet.
kont oluyorlar ya da
Mesela
dük oluyor.
dördüncü George, kral dördüncü George'un karısı dan çocuğu yoktu. Ayrılması da mümkün değil. Yani kolay değildir. Anglikanlarda bile ayrılmak kolay değil. Bir de
Şimdiki şeyde bile çok hoş
şimdi bile hoş
karşılanmadı değil mi
karşılanmıyor.
yakın
Evet,
zamanda?
şimdi bile hoş karşılanmıyor. Şimdi çok daha kolay. İkinci bir durum var. Bunlar siyasi evlilikler. Yani siz bir kadınla evlenmişsiniz. Bu kadın bir
Fransa'da mesela.
Fransa prensesi veya bir Belçika prensesi. Babasının evine gönderiyorsunuz. Yani bu o kadar
O
kolay
ülkeyle
değil.
ilişkileri de
Evet.
rafa kaldırıyorsunuz
Tabii,
demek.
tabii. Yani onu kolay kolay yapamazlar, yapamazlar. Öyle olunca mesela Kral 4. George'un bir metresi vardı. Herkes biliyor o onun karısıdır. Bundan 10 tane çocuğu oldu. Kız erkek. Bunlara Fitzwilliams'lar derler. Yani ailenin ismi bu. Her birinin birer soyluluk unvanı var. Ve o soy devam ediyor. Yani bunu insanlar biliyorlar.
Yani aslında boşanıp bu kadınla evlenmiş olsa şu anda kraliyet...
Ondan devam edecekti. Kral 4. George'dan devam edecek. Evet. Kardeşinin...
Şimdiki kral olmayacak mesela.
Erkek
şimdi.
Kardeşinin kızı Victoria kraliçe oldu. Kendi oğlu yoktu. Sonra kardeşi kral oldu. Kardeşinin de oğlu yoktu. Daha önce ölen bir kardeşinin en yakın oydu. Kraliçe Victoria tahta geçti. İngiltere'de kadınlar tahta geçebiliyor. Fakat o zaman İngiltere ile Hanover federasyondu. Hanover krallığıyla İngiltere krallığı federasyondu. Hanover anayasasında kadınlar tahta geçemez. Çünkü Alman kanununda Lex Salica derler buna. Kadınlar tahta geçemez. İngiltere'de geçebiliyor. Ve Hanover ve İngiltere ayrıldı birbirine.
Sırf
bu yüzden. Evet, biz Victoria'yı tanımayız dediler. Victoria'nın başka bir amca oğlu var. Normalde Victoria kadın İngiltere tahtına geçmez, o İngiltere tahtına geçiyor. Ernst isminde. O Hanover kralı oldu. Victoria İngiltere kraliçesi oldu. İki amca çocuğu. Biri Hanover'de.
Biri Almanya'da.
Almanya. O zaman Hanover krallıktı bu anlattığım 1800'lerin başı. Sonra Almanya'ya katıldı. Yani Avrupa'da böyle şeyler var. Şimdi gelelim İslam dünyasına. Daha doğrusu Osmanlı'ya. Osmanlı'da böyle bir şey yok. Çünkü bir padişahın birden fazla eşi olabilir. Yani İslam hukuku buna izin veriyor. Bu istenen de bir şey. Yani hanedanda ne kadar çok çocuk varsa hanedanın istikbali o kadar teminat altına alınıyor. Çünkü çocuk ölümleri çok fazla. Yani herkes için çocuk ölümleri fazla. Salgın hastalıklar var. Antibiyotiğin bilinmediği bir zamandan bahsediyoruz. Bu zamanlarda kolay kolay çocukların hayatta kalma imkanı yok. O halde ne kadar çok çocuk varsa bir sarayda o kadar hanedan için avantajdır. Nitekim Osmanlı hanedanının ortadan kalkma tehlikeleri olmuş.
Zaman zaman.
Zaman zaman. Yani yıllarca şehzade doğmamış. Sultan İbrahim zamanında var, Sultan Mahmut zamanında var. Bu hatta bir şehzade doğduğu zaman böyle merasimlerle falan ilan edildiği biliniyor. Onun için Osmanlılarda bu problem. Avrupa'da hanedanın bir veraseti var. Bu padişahın çocuğu yoksa diğerinin çocuğu var. Hanedanda burada şey yoksa bir başkasında var, oradan devam eder. Hanedanda padişahın çocuğunun tahta geçmesi adet. Padişahın çocuğu yoksa, ki olmuş Osmanlı tarihinde çocuğu olmayan padişahlar var. Kardeşinin oğlu tahta geçmiş.
Ve bize yakın zamana kadar şehzade,
evet,
yani
en yaşlı.
Ama son zamanlarda, ondan önce şehzadeler de boğdurulduğu için, evet, geride hani amca çocuğu gibi bir şey,
evet,
de çok kalmıyor.
Sultan 1. Ahmet'e kadar tahta geçen padişahın kardeşleri umumiyetle hayatta kalmadığı için, bırakılmadığı için hanedanın yandan yürüyen bir kolu yok.
Evet. Yani kızlar amcalar, var sadece.
Kızlar var. Kızların çocuklarının zaten tahta geçmek ihtimali yok. Onun için böyle bir problem var. Avrupa'da buhranlı zamanlarda, mesela 14. asırda iki gül savaşı oldu. Lancaster ve York aileleri aynı aileden birbirleri savaştılar. Krallık benim hakkım, krallık senin hakkın diye. Avrupa'da uzun zaman, İngiltere'de 30 yıl savaşları derler, iki gül savaşı derler. Çünkü her iki ailenin de
sembolü
güldür, armasında gül var. Ve sonuçta hiçbiri yenişemedi. Yani bir Yorklu kral oldu, bir Lancaster'lı kral oldu, birbirlerini yok ettiler. İki aile birbirini yok etti ve Tudor hanedanı başa geçti. Yine akraba.
Genelde böyle olur,
evet,
zaten.
Böyle oldu.
İki rakip mesela birbirini ortadan kaldırır.
Üç tane prensi şeye kapattılar. İç savaş çıkınca onu idam ettirdiler. Yıllar sonra onlardan bir tanesi olduğunu iddia eden bir çocuk geldi. Allah Allah, benziyor ama acaba o mu değil mi? Onlar öldürüldü. Peki öldüğünü gördünüz mü? Hayır, görmedik. Hoppala, o zaman olabilir.
Olabilir.
Şimdi bu çocuk da eğer...
Şimdiki gibi DNA testi
yok,
o yok.
Yani ben işte oyumuş buyum dediği zaman, bazı şeyleri bildiği zaman...
Anılarında.
Diyorlar yani bu çocuk o. Bu mesela çocuk uzun zaman meşgul etti İngiltere'de, iç savaşlara sebep oldu. Sonra bir savaşta öldürüldü, o da kral olamadı zaten. Mesela İngiltere, Fransa'da ihtilal olduğu zaman kral Temple hapishanesine kapatıldı ve öldürüldü. Karısı Marie Antoinette öldürüldü. Bir de oğulları vardı. Louis, Dauphin, Prens, Veliaht. Kral öldürülünce hapiste onu 17. Louis adıyla kralcılar kral ilan ettiler. kralcıların tarihine göre o kraldır. Halbuki hapishanede. 17. Louis olamaz ama hapishanede. Daha sonra onun da öldürüldüğü haberi geldi.
Ama yine gören yok.
Gören yok. Temple hapishanesinde öldürüldü.
Bazen de bu iddialar onu korumak için ortaya atılıyor.
Evet, evet. Yıllar sonra bir kimse ben 17. Louis'yim diye ortaya çıktı. İnananlar oldu, inanmayanlar oldu. Daha sonra mücadele etti. Kaçtı Arjantin'e. Avrupa, Amerika'ya gitti. O zaman Amerika yeni popüler olmuş.
Özgürlükler ülkesi.
Özgürlükler ülkesi. Orada yaşadı. İzini kaybettirdi ve öldü. Bununla alakalı ciddi, yarı ciddi ve gayri ciddi kitaplar vardır. Bu hadiseyle alakalı. Napolyon Bonaparte 1815'te tahttan düştü. 1815'te Saint Helena Adası'na sürgün edildi. Ta Antarktika'ya yakındır İngiliz sömürgesi. Orada 1821'de öldü. Birkaç kişi öldüğünü gördü. Fakat yıllar sonra bir adam Fransa'da ben Napolyon diye ortaya çıktı. Ve bir hayli kişi de kendini inandırdı. O kadar benziyordu.
Fizik olarak da benzeyen insanlar,
o kadar.
Evet.
Bazen sizin de dikkatinizi çekmiştir. Uzun zaman görmediğiniz bir kişiyi birine çok benzetirsiniz. Ve baktıkça benzerlikler artar. Tereddüt edersiniz o mu değil mi diye. Yani iyi tanıdığınız birinden bahsediyorum. Hı hı. Allah Allah, bu o mu acaba? Hani bu kadar senedir görmüyorum. Tamam, bu
değişmiş olabilir.
Olabilir. Böyle insanlar var. Bu da muhtemelen böyleydi. Ama bu da muvaffak olamadı. Kimse buna itibar etmedi ve bu iddiada küllendi.
Peki bu iddiada galip gelen oldu mu hiç?
Hayır, hiç olmadı.
Dünya tarihinde.
Hiç olmadı.
Çünkü mesela Rusya'da hanedan çöktükten sonra Avrupa'da pek çok kişi hanedan ailesi olduğunu iddia etti. Özellikle
bir tanesi hele Anastasia.
Anastasia kaybolan küçük kız olduğunu iddia eden, buna kendini inandıran, bununla ilgili hikayeler anlatan, babaannesiyle ilişki kuran, iletişim kuran. Ama o da kazanamadı.
Kazanamadı. Yani kral...
Peki ne kazanıyorlar?
Kral mesela çevrelerinde bir... Yani yakıştırma bunlar. Kral onun öncücülüğünün bir kardeşi olduğuna inanılıyor. İkiz kardeş. Hapse atılmış. Yüzüne de maske konmuş. Kimse tanımaz. Demir maskeli adam. Bir de romanlaştırılmıştır. Evet. Sonradan bunun serbest bırakıldığı, ortada gezdiği, yani bunlar anlatılıyor. Zenda Mahkumu diye bir film vardır. Orada kralı kaçırıyorlar. Kralın yerine ona çok benzer birisi geçiyor. Yani böyle şeyler Avrupa'da çok anlatılmıştır. Çok roman ve film konusu olmuştur. Ama en bunlardan çarpıcısı Avrupa için söylüyorum. Anastasia'dır. Çar ailesi 1918'de Yekaterinburg'da öldürüldü. Ural Dağları'nın eteğinde. Çar'ın 4 tane kızı vardı. Maria, Tatiana, Olga ve Anastasia. Bir de oğlu vardı Alexei. Çariçe, çocukları, doktorları, hizmetçileri, yaverleri bir sığınakta öldürüldü. Kızıllar tarafından öldürüldü. Kurşuna dizildi ve cesetleri gaz dökülerek yakıldı. Ondan sonra götürüp bir ormana, o madene gömüldü. Yıllar sonra Berlin'de bir kadın kendisini Elbe Nehri'ne atarken birisi tarafından kurtarıldı. Ve kendisinin Anastasia olduğunu iddia eden bir kadın bu. Çok da benziyor. Anastasia o zaman genç kızdı. Hı hı. Biliyorsunuz ergenlik küçük çağında hatta, evet. Sonra çok değişiklikler olabilir. Yani hiç benzetemeyebilirsiniz. Yani ergenlik çağında bir çocuk ne çocukluğuna benziyor ne sonraki haline benziyor. Bu da öyleydi. Ergenlik çağındaydı Anastasia. Onu kurtaran da bir Rus subayıydı. Anlattıkları dikkatini çekti. Ondan inandı ona veya inanmak istedi. Arkasından Rus diasporası, Çarlık diasporası Avrupa'daydı. Bilhassa Almanya'da, Fransa'da çoktu bunlardan. Çünkü Çar'ın annesi Danimarka prensesi, o oradaydı. Başka soylular vardı, generaller kaçmışlardı Kızılların elinden. Anastasia ciddi bir prömanat yaptı Avrupa'da. Yani bu Anastasia'dır. İnananlar oldu, inanmayanlar oldu. Şimdi Anastasia çok güzel bir kadındı, zeki bir kadındı. Çok şey biliyordu. Yani Çarlık Sarayı'na ait herkesin bilemeyeceği, ancak Anastasia'nın bilebileceği tahmin edilen şeyleri biliyordu.
Çocukluğuna ait çok anılar.
Çocukluğuna ait veya orada olan dedikodular, detaylar. Bu Avrupa'da pek çok kimsenin buna inanmasına sebep oldu ama inanmayanlar da oldu. Katiyen reddetti bazıları. Yani Çariçe'nin nedimelerinden birisi katiyen reddetti. Amcazadeleri Kiril katiyen reddetti. Babaanne mütereddit kaldı. Hı hı. Yani filmde
İnanmak
de zaten
istedi.
Bu tereddüt gösteriliyor. İnanmadı, onun olmadığını bildi ama inanmak istedi. Hatta çok hoş bir sahne vardır. Reddetti kızı, tamam sen o değilsin. Kız öksürmeye başladı kesik kesik. Özür dilerim, çocukluğumdan beri heyecanlanınca öksürürüm deyince meğer Anastasia da öksürürmüş. Hmm. Onun üzerine babaanne kıza sarıldı, dediğiniz gibi inanmak istedi. Bu filmlere konu oldu. En meşhur Anastasia filmlerinden bir tanesi Ingrid Bergman'ın Yul Brynner ile oynadığı filmdir. 50'lerde çok popüler olmuştu. Zaten o bu işi popüler etti. Neden? Anastasya neden böyle bir şey iddia ediyor? Çünkü Çar'ın çok olmamakla beraber Avrupa'da bankalarda parası vardı. O paraları Çar'ın varisi sıfatıyla alabilmek için yapıyordu bunu. Yoksa bankalar o parayı iç edecekler. Bankaların istediği bu. Çar'ın varisi çıkmasın, biz bu parayı üzerine konalım.
Ama yine de ispat edemezsiniz ki yani banka onu hiçbir şekilde geri vermez.
Evet,
yani.
Vermemek için uğraştı zaten. Evet. Anastasya'yı dava açtı. Çok uğraştı. Açtığı davaların tamamı reddedildi. Tamamı reddedildi. Ve Amerika'ya gitti. Amerika'da bir Amerikalı profesörle evlendi. Orada yaşadı ve bundan birkaç sene önce vefat etti. DNA testlerinde... Ha, bu arada... Anna Pavlovna adıyla yaşadı ve ömrünü bitirdi. Ve her zaman ölene kadar ben Anastasya'yım demeye devam etti. Yakın zaman derken Bolşeviklik yıkıldıktan sonra Rusya'da araştırma yapıldı. Yekaterinburg'da Çar ailesinin kemikleri ortaya çıkarıldı.
Madende.
İki tanesi kayıptı fakat Anastasya'nın değil. Tatiana, Maria ile Alexei'nin sorunlarda bulundu madende. DNA testi yapıldı. Ne kadar doğru bunlar bilemiyoruz. Yapıldığı söylendi. Boris Yeltsin'in de iştirak ettiği bir merasimde Moskova'da onların aile mezarlığında defnedildi. Dolayısıyla Anastasya dosyası kapandı. Yani Anastasya'nın
öldüğü
kesinleşti. Bu kadın kimdi? Bu kadının, Anastasya'nın Çarlık zamanında Rusya'da yaşayan bir kadın olduğu ortaya çıktı. Ancak akıl hastası, kafasına bir şey vurulmuş. Bundan dolayı travmatik bir akıl hastalığına duçar olmuş. Klinikte yatarken çok sayıda Rus Rusya'dan kaçan kişiyle görüşmüş. Zekasıyla, merakıyla Çarlık devrinin bütün dedikodularını hafızasına almış. Ve ondan sonra kendisini Anastasya sanmış veya Anastasya olarak lanse etmiş. Bu da mümkün biliyorsunuz. Yani akıl hastalığında kendisini evet. Öyle sanması da mümkün. Çünkü hiç taviz vermeden ölene kadar söyledi.
Ve anılarını da hep
bunun üzerine kurdu. Veya böyle görünen birisi olduğu ortaya çıktı. Bu dünya tarihinde en parlak taht iddialarından bir tanesidir. Veraset iddialarından birisidir.
Kısa bir aradan sonra peki bizim coğrafyamızda neler oldu bunları da konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Gelelim bizim coğrafyamıza. Bizim coğrafyamızda da saltanat iddiasında bulunan ailedenim diyen parlak kişilikler var mı?
Elbette. Bunlardan bir tanesi hemen herkesin az çok bildiği hakkında romanlar yazılmış olan Düzmece Mustafa'dır. Mustafa-i Nabedid. Yıldırım Sultan Bayezid'in oğullarından biriydi Mustafa Çelebi. Yani geride kalan oğulları Mustafa Çelebi, Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi. Niye Çelebi? Daha önce anlatmıştık. Mevlana soyundan geldikleri için annesi böyle anılıyor. Hepsi de öz kardeşler. Mustafa Çelebi'yi Timur yanında rehine olarak götürdü giderken Semerkand'a. Ve Mustafa Çelebi'nin orada taundan veba olabilir, kolera olabilir, salgın hastalıktan öldüğü haberi geldi Bursa'ya ve Edirne'ye. Yıllar sonra Çelebi Sultan Mehmet'in saltanatının son yıllarında Mustafa olduğunu iddia eden birisi Rumeli'de ortaya çıktı. Rivayete göre Timur'un çocukları onu serbest bıraktılar. Yani Osmanlı'yı tazyik etmek için. Ve taht iddiasıyla, taht benim hakkım abi. Mehmet'ten de büyüğüm. Taht benim hakkım iddiasıyla Rumeli üzerinden aşağıya indi. Ve çok kişiyi kendine inandırdı. Mustafa giderken küçüktü. Yaşça. Aynı Anastasya gibi ergenlik çağındaydı. Şimdi büyümüş. Rumeli'deki paşaların çoğuna inandılar. Veya inanmak istediler. Çelebi Sultan Mehmet'e karşı inanmak istediler. Ve ciddi bir orduyla...
Zaten burada herhalde inanmak isteyenler genelde mevcut iktidara muhalif olanlar onu kullanabilecek
olanlar. Aynen öyle. Mustafa'yı desteklediler. Bizans İmparatoru da Eflak Bey'i falan destek verdi o zaman. Tabii bu fırsat. Yani Osmanlı'yı çökertmek için bir fırsat. Çelebi Sultan Mehmet'le karşılaştılar. Mustafa yenildi. Kaçtı, Bizans İmparatoruna sığındı. Çelebi Sultan Mehmet dedi ki bunu bana teslim et. Kaçırır mı fırsatı Bizans İmparatoru? Dedi ki tamam ben bunu hapsedeyim. Size teslim etmeyeyim ama iltica etti çünkü bana. Mültecidir, siyasi mültecidir. Ben bunu size iade etmeyeyim ama serbest de bırakmayayım. Ve Mustafa'yı Bizans İmparatoru önce Selanik'te sonra Limni'de ikamete tabi tuttu. Ve ciddi de para talep etti her ay, her yıl. Tahsisat. Sizin akrabanız bu. Ya bizim akrabamız değil bu adam. Sizin akrabanız öyle oldu iddia ediyor. Para aldı. Çelebi Sultan Mehmet vefat edip de Sultan II. Murat tahta çıkınca Düzmece Mustafa tekrar ayaklandı. Bizans İmparatorluğu'nu serbest bıraktı. Bunun üzerine Sultan II. Murat uzunca bununla mücadele etti Rumeli'de. Düzmece Mustafa ile mücadele etti. Yenildi. Düzmece Mustafa epey bir meşakkatli oldu ama. Çünkü çok kişi ona inandı.
Düşünsenize büyük bir...
Para bastırdı.
Emek.
Tabii Rumeli'de para bastırdı. Hüküm sürdü. Padişah muamelesi gördü.
Sınırlarını çizdi.
Ve
en son... bir isyan aslında
isyan,
bu.
İsyan tabii. Bagı derler buna. Bagı derler. Yani kendince haklı sebebe dayanarak isyana bagı derler. Para mara içinse işkiyalık derler. Onun cezası ayrı, onun cezası ayrı. Sultan II. Murat bu düzmece amcasıyla mücadele etti ve onu mağlup etti. Ve Mustafa yakalanarak adamlarının yardımıyla elden Sultan II. Murat diplomasiyle onu yakaladı ve idam edildi. Asılarak idam edildi. Aileden olmadığını göstermek için.
Evet, o özellikle evet, bir
bu
mesaj.
Bu aileden bir, bu bir eşkıyadır. Osmanlı tarihlerinin tamamı bunun Düzmece Mustafa, Düzme Mustafa, Sahte Mustafa, Mustafa-i Nabedit, Mustafa-i Cali gibi isimlerle anarlar ve hanedandan kabul etmezler.
Taundan öldüğüne dair bir delil var mı?
Hayır, haber var sadece. Haber var. İşte ondan dolayı zaten güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Hayır, ben oyum dedi. Modern tarihçilerin haylisi bunun hakiki Mustafa olduğuna inanıyorlar. Ve resmi tarihin gayet tabii olarak onu düzmece olarak tavsifi. Çünkü padişah der mi? Evet, bu benim amcamdır ama taht benim demiyor.
Ama şöyle.
Düzmece demek bir propaganda.
Şimdi şöyle bir şey. Peki ben size başka bir soru sorayım. Diyelim ki gerçekten onun Mustafa Çelebi olduğunu kabul etti iktidar. Evet. Tahtı ona vermesi gerekir
Hayır,
mi?
Hayır, gerekmez.
Tamam. Yani
hayır,
zaten
ama
ünvanını vererek
tamam
de.
Tamam da sizde bir veraset usulü yoksa o zaman çok kişinin aklına sual işareti getirir. Ama
ölene kadar da bu soru evet. işaretini canlı tutmuş
Tuttu,
zaten.
Ama işte şey dedi. Bu düzmedir diyerek bir kere baştan onun iddialarını kabul etmediğiniz.
Peki
bu bir
sizin
propaganda.
Şahsi görüşünüz?
Ben bu hususta fikir sahibi değilim. Çünkü dünya tarihine baktığınız zaman yani şu paşaların, Akıncı Beylerinin onu tanıyor olması, onu Mustafa zannetmesi bir delil değil. Çünkü insanlar çok zaman hakiki fikirlerini söylemezler.
Peki kendisi bir delil sunmuş mu?
Hayır, hiçbir delil yok. Anlattıkları var. Anlattıklarını başkasından da duymuş olabilir biraz evvel söylediğim gibi. Çok fazla da hakkında bir şeyimiz yok. Yani bir malumatımız yok. Sadece bildiğimiz şu, tipini görenler Mustafa'ya benzetiyorlardı. Hatta Çelebi Sultan Mehmet'e benzetiyorlardı. Yani aileye benzetiyorlardı. Hareketlerinin ve sözlerinin, anlattıklarının buna delil olduğunu. İnsanlar bazen inanmak istediği şeye de inanabilir.
Evet.
Benzetmek istediğinizi benzetebilirsiniz.
Tabii yani o dönemde olmadığımız için belki de nasıl delillerle kendini ispat etmeye çalıştığını da bilmiyoruz.
Ben pek hakiki olduğu kanaatinde değilim. Yani çünkü bunun hakiki olduğunu söyleyenlerin dayandıkları deliller bunlar. Ben bu delilleri sağlam bulmuyorum.
Hı-hı.
Yani oradaki Rumeli beylerinin buna inanmış olması, bunu desteklemiş olması ki bunda bu da kat'i değil. Yanında güçlü kuvvetli adamlarla gelip de bana ben Mustafa'yım dediği zaman hayır sen Mustafa değilsin dediğimde kellem uçacaksa tabii şehzadem padişahım çok yaşa deyip eğilmek çok insanın yapacağı şeydir.
Ya zaten sonuçta Çelebi Mustafa ya da Çelebi Mehmet'e bağlı olmanız eğer aynı devlete bağlıysanız sizin açınızdan bir şey.
Fark onun için ben pek etmiyorum. Bunun öyle olduğunu zannetmiyorum. Fakat daha enteresan iddialar var. Şimdi Avrupa'da Avrupalılar bu işle çok uğraşmışlar. Çok uydurma Osmanlılar çıkarmışlar ortaya. Kaliktus, Ottomanikus denilen şehzadeler var. Mesela bunlardan bir tanesi Sultan II. Murad'ın oğlu olduğu iddia edilen Bayezid veya Ahmet diye bilinen. Avrupa'da gezdirilmiş, Papa onu vaftiz etmiş, Hristiyan yapmış. Alman İmparatoru 3. Friedrich ona bir şato vermiş. Nereye gitse yanında gezdirmiş. Ve Sultan II. Bayezid zamanında ölmüştür bu. Avrupa'nın her şehrini gezmiş. Sultan II. Murad'ın oğlu yani Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi diye şey görmüş. Yani bir zaaf anında bunu biz kullanırız demişler. Ama yapamamışlar. Zavallının ömrü oradan oraya gezip ben Sultan II. Murad'ın oğluyum demekle geçmiş. Sultan II. Murad'ın Bayezid ve Ahmet diye oğlu var. Bayezid sağlığında ölmüştü bunu biliyoruz. Kabri belli. Ahmet diye bir oğlunun olduğu söyleniyor. Küçük kardeşiydi Fatih Sultan Mehmet'in. O da kat'i değil. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıktığı zaman idam edildiği veya daha evvel Fatih Sultan Mehmet tahta çıkmadan yani son tahta çıkmadan evvel vebadan öldüğü söyleniyor. Bunların öldüğü biliniyor.
Ama peki şunu soralım. Aslında işte Fatih Sultan Mehmet dönemi dediğiniz dönem ya da onun çocukluğunun geçtiği dönem aslında bizim neredeyse satır satır bildiğimiz bir dönem.
Türkiye'de böyle ama işte Avrupa'da kim biliyor bunu? Padişahın kardeşi dediğiniz zaman Rumeli'deki...
Bizim kaynaklarımız açısından böyle bir kardeşim var olup...
Hayır, bizim kaynaklar zaten bunu hiç ciddiye almıyorlar. Yani evet, Bayezid ve Ahmet diye kardeşi var ama bunlar diyorlar öldüler. Birinin mezarı belli, birininki belli değil. Çünkü çok yerlere gömüldüler. Edirne'de var, Bursa'da var biliyorsunuz hanedan mezarlığı. Ama hakkında romanlar falan yazılmıştır bunun hakkında. Çok popüler olmuştur. Calixtus Ottomanicus diye.
Bir de bu Avrupa'daki bu Osmanlı rüzgarı sırasında insanlar belki biraz bizim dilimizi konuşan, biraz şekil olarak bize benzeyen insanları da ailedenmiş gibi yanında gezdirmekten
hoşlanıyorlar.
Onu bir
tabii
şova çevirmekten şova zannediyorum.
Şova çevirmişler. Friedrich öyle yapmış. Kral Friedrich öyle yapmış. Sultan II. Osman'ın, genç Osman'ın oğlu olduğuna inanılan Ahmet diye bir şehzadesi var. Çocuk gönülmüş, o da biliyoruz. Bunu gene Avrupa'da, yani bu kaçmış ki ya ölümden kurtulmuş. Yine Avrupa'da bunu Papa Clementus vaftiz etti. Hemen de bir vaftiz ediyorlar.
Evet, hemen. Çünkü ben de onu soracaktım. Yani, neden vaftiz ediyor?
İşte Hristiyan yapıyor. Biz ama destekliyoruz, tamam, arkasındayız. Şimdi, halbuki aptalca bir şey.
Evet, yani benim onu kabul etmememiz
Osmanlı sebep. Osmanlı tahtına böyle birisi nasıl geçebilir? İşte onların da aklı bu kadar.
Ya da bir şehzadenin bunu kabul ederek hala tahtta iddia sahibi olabileceğini düşünmek.
Çok komik. Şimdi Sultan II. Osman devri daha yakın. Onun iki tane oğlu var. Onları biliyoruz. Ömer ve Mustafa. Bebekken öldüler. O belli. Hastalıktan öldüler. Bir kere Ahmet diye bir oğlu yok. Yani bir şey atarken de biraz mantıklı olması lazım. Ama bu adamın soyu Malta'da yakın zamana kadar Osmani ismiyle varlığını devam ettirdi. Yani Osmani soyadını taşıdı. Şeyin oğlu. İkinci Osman'ın oğlu adıyla geçti. Halbuki bu doğru değil. Bir de Padre Ottomana var. Bu daha da meşhurdur. Hacca giderken bir harem ağasının gemisi Venediklerin eline düşüyor. Onun cariyesinin çocuğu bu. Fakat Sultan İbrahim'in oğlu olduğu iddia edildi bu. Yıllarca Avrupa'nın bütün şehirlerinde bunu gezdirdiler. Resimleri falan var. Padre Ottomana, Ottoman babası. Bu Venedik Harbi sırasında, yani Türklerin Venedik'i, Osmanlı'nın Venedik'i fethi sırasında kullandılar bu çocuğu. Yani Osmanlı eğer Venedik Harbi'nde zaafa düşerse biz bunu kullanırız diye Avrupa buna itibar ediyor. Halbuki bunu siz ne kadar kullanabileceksiniz? Harbi Osmanlılar kazandı. Venedikler Girit'i terk ettiler. Bu çocukcağız da Malta'da bir manastıra kapandı. Orada keşiş olarak vefat etti. Bu çocuklar muhtemelen ruhen de rahatsız.
Ama zaten böyle bir ortamda küçük bir çocuğa sürekli böyle bir yükleme yapılması da onun ruh sağlığını koruyabilmesine pek imkan vermiyor.
Aynen öyle. Sultan 4. Mustafa'nın oğlu olduğunu iddia eden birisi Ahmet Nadir adında Avrupa'da gezdi yıllarca. Tahtın varisi olduğunu iddia etti Sultan 2. Mahmut'a karşı. Çok kültürlü birisiydi. 12 tane lisan konuşuyordu. Mısır'a gitti falan, böyle dolaştı. Sonradan bunun Romanyalı Lazar Brankoviç adında bir sahtekar olduğu ortaya çıktı. Sonra
hatta
o aileden...
Hatta kendini inandırdı buna.
İnandırdı. Sonra o aileden de olmadığını Brankoviçler ispatlayınca bunun her şeyinin sahtekar olduğu, yani Osmanlılarla da alakası olmadığını, Romenlerle de alakası olmadığını ortaya çıktı. Ha, bir enteresan hadise daha var bizden. Kitab-ı Diyarbekriye diye bir Akkoyunlu tarihi var. Zannediyorum orada. Hindistan'da Tuğlukşahlar diye bir, Adilşahlar diye bir aile var. Babür İmparatorluğu'ndan önce uzun zaman hüküm sürmüş Delhi ve çevresinde. Bunlar Sultan II. Murad'ın oğlunun soyundan geldiğini inanıyorlar. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında Yusuf adında bir oğlu şeyin, Sultan II. Murad'ın kaçırılmış ağalar tarafından. Tebriz'e kaçırılmış. O zaman Tebriz'de Akkoyunlular var. Akkoyunlular da bu çocuğu büyütmüşler. Sonra demişler ki yani biz, sen burada kalırsan biz Osmanlılarla aramız bozulur. O da Hindistan'a gitmiş. Tabii bir Osmanlı şehzadesine kadar olsa Tebriz'de sarayda büyümüş. Karizması var. Hindistan'da kabul görmüş ve orada bir devlet kurmuş. Onun soyundan gelen Adilşahlar uzun zaman devam etti. Doğru mu bu? Bunun doğru olduğuna inananlar var.
Saraydan bir çocuk kaçırmak çok kolay bir şey mi?
Değil de ama efendim kaçırmak. Bir insan bir şey istediği zaman bunu yapabilir. Neticede saraylılar bunlar.
Peki mesela şimdi şehzadeler boğduruldu. Bunların içinden ölmeyen.
Yani... Oldu. Oldu mesela. Yani
ölmediği iddia edilen, kaçırıldığı iddia edilen, küçük bebekken kaçırıldığı
Sultan
iddia
Ahmet
edilen.
Sultan Ahmet zamanında bir kişi, bir genç, ben Sultan 3. 2. Selim'in oğluyum onun oğullarından biri Süleyman tahta çıktığı zaman boğdurulan çocuklardan bir tanesiyim. Ben boğdurulmadım, benim yerime birisini koydular, beni kaçırdılar diye ortaya çıktı, iddia etti. Bu saraya götürüldü. Yani padişahın huzuruna çıkarıldı. Padişahla yüzleştirildi ve padişah bunun şehzade olmadığına kanaat getirdi ve idam edildi bu.
Kişisel olarak mı
Evet,
buna kanaat getirdi?
Evet, kişisel olarak buna kanaat getirdi.
Bir takım sorular soruyor herhalde.
Muhtemelen sorular sordu. Belki de doğru değil. Belki de hakikaten şehzade ama çocukta mali hülya, melankolik bir hava varmış. Kitaplar öyle yazıyor. Yani belki de psikolojik rahatsızlıkları olan birisiydi ki ciddiye alınmadı. Ciddiye alınmadı ama etrafında insanların toplanması endişesinden dolayı idam edilmişti. Ha böyle adamlar var. Sultan II. Mahmut zamanında bir meczup, ben demiş Sultan III. Selim'im demiş. Herkes biliyor Sultan III. Selim'in öldürüldüğünü. Padişah bunu hoşça tutmuş. Yani bir şey yapmamış buna. Çünkü meczup adam. Yaşlı başlı bir adam.
Ama şimdi onu dışarıda tutuyoruz. Onu zaten toplum da meczup olduğunu biliyor.
Evet.
Çünkü o üçüncü Selim olduğunu söyleyen belki gelip ben senin amcanım da diyebilir birisine.
Ama bir gencin çıkıp da ben Sultan II. Selim'in boğdurulan şehzadelerinden biriyim der de birkaç da etrafındakileri ikna edecek. Sarayın halini herkes bilmez ki. Biraz da bazı insanlar çok karizmatik olur. Hakikaten prens gibidir. İnandırabilir. Osmanlı'nın en çok korktuğu şey böyle bir fitnenin zuhurudur.
Zaten bunun olmaması için kendi kardeşlerinden, evlatlarından vazgeçmişler.
Yabancıya müsaade ederler mi? Cem Sultan hadisesi ayrı bir hadise. Cem Sultan biliyorsunuz Sultan II. Bayezid'e yenildiği zaman çok talihsiz bir şekilde Avrupa'ya esir düştü. İşte Fransa kralının elinde kaldı. Sonra Papa'nın elinde kaldı. Tekrar Fransa kralı onu alıp götürürken Papa tarafından zehirlendi veya kendi kendine zehirlendi. Burası çok bilinmiyor ama zehirlendiği rivayeti muhtemeldir. Cem Sultan'ın çocukları olduğunu iddia edenler var. Cem Sultan Rodos'ta bir müddet kaldı. Güya onun o Murat diye de bir oğlu vardı. Bu çocuk Rodos'ta kalıyor. Rodos şövalyelerin eline geçiyor ve vaftiz ediyor şövalyeler bunu. İsteyerek veya istemeyerek çocuk Pierre adını alıyor orada. Ve çocukları oluyor, karısı oluyor, bir İtalyan kadınla evleniyor. Doria ailesinden, meşhur Andrea Doria ailesinden bir kadınla evleniyor. Papa bunu prens ilan ediyor. Çünkü hakikaten prens. Oysa eğer ama o mu değil mi bilmiyoruz. Onun Cem diye bir oğlu.
Ama Cem Sultan'ın Murat diye bir oğlu
var,
olduğunu biliyoruz.
Rodos'ta yaşıyor. Evet. Var, onu biliyoruz. Bunun bir oğlu var Cem adında. O da Malta'ya geçiyor. Malta'da yaşıyor. Ve orada vefat ediyor. Rodos fethedilince Cem Sultan'ın oğlu Murat ve torunu Cem olduğu iddia edilen iki kişi padişahın huzuruna çıkarılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarılıyor. Bunlar vaftiz edilmiş iki Hristiyan. Rodos şövalyeleri tarafından. Padişah çok fazla tahkikata girişmeden ikisini de idamını emrediyor. Yani Cem'in Rodos'taki oğulları Murat ve Cem, onlarsa eğer Kanuni Sultan Süleyman oraya gittiğinde kendisine Murat ve Cem olarak tanıtılanlar hakikaten onlarsa bunlar zaten idam edilmiştir. Dolayısıyla onun soyundan gelenlerin
peki
Malta'da
var mıydı onların çocukları? Mesela bu ikisi Sultan karşısına çıktı ama onlar evli ve çocuk
ama
olmadı.
Malta'da işte bu Cem'in soyundan geldiğini
başka
iddia
çocuk
eden bir aile var. Zammit, Said Zammit adında bir aile var. Bir tarihçi arkeologtur şu anda Malta'da yaşayan. Kendisinin Cem Sultan'ın soyundan geldiğini iddia ediyor. Bir takım şecereler gösteriyor. Malta ve Papalık prensi, soylu bir aileden, küçük bir soyluluk ama. Hatta Şehzade Ertuğrul Efendi'ye gitmiş. Demiş ki ben Cem Sultan'ın soyundan geliyorum. İşte bakın vesikalarım. Bakın ben böyle böyle böyle. Ama tabii vesika uydurmak kolaydır. Yani yüksek makamlarda adamlarınız varsa Cem'in oğlu olduğunuza dair size bir vesika verir. Aldın size vesika, altın mühürlü şeyle.
Ama şimdi bu tarihten hani ailede bir nesilden diğerine aktarılan nasıl diyeyim bir kutu gibi düşünün bunu.
Kutu
öyle
ama,
bir şey
kutu
değil
ama
mi?
Şimdi İçinde Avrupa'da çıkan vaktiyle filanca şehzade diye bir sürü uydurulmuş insan varken bunun da ola ki işimiz düşer. Cem'in oğlu diyelim biz buna. Cem de karizmatik birisi. Daha da inandırıcı. Yani
zaten yurt dışına
İstanbul'dan bir şehzadenin kaçırılmasına bu daha inandırıcı. Biz bunu kullanalım demiş olabilirler. Ve bu aile ama Ertuğrul Efendi demiş ben sizi demiş aileden kabul edemem. Bir kere siz Müslüman değilsiniz. İkincisi siz papalık prensisiniz. Değilsiniz de diyemem. Çünkü ben bu işin mütehassısı değilim.
Peki bu durumda ailede yurt dışına gitmiş ve yabancılarla evlenmiş Müslüman olmayan insanlar da aileden sayılmıyor mu?
Yani bu anladığım kadarıyla Osman Ertuğrul Efendi'nin bu aileyi çok kabul etmek istemedi. Ve aile tamamen Hristiyan Katolik. Yani bir münferit hadise mühim değil. Hanedandan bir kişi ki Osmanlı Hanedanı'nda ben Hristiyanım diyen birisi yok. Ama Müslümanlıktan haberi olmayan birine siz Hristiyan veya dinsiz derseniz öyle insanlar hanedanda var. Ama bunlar...
Mesela genç Katolik... nesilde ben Hristiyanım hayır, diyen, yok. Mesela babası Hristiyan
hayır,
olup...
Yok. Hiç yok, hiç yok.
Peki onlar hangi din?
Müslüman olduklarını söylüyorlar. Teorik olarak Müslümanlar ama
mesela
pratikte...
annesi Müslüman ama babası Hristiyan.
Annesinin dininde kabul edilir. Yani hayırlı olan Müslümanlık sayılır. İslam inancına göre Müslüman kabul edilir. Yani bunlar tabii çok problemli şeyler.
Evet, çok karışık. Zaman... Şu anda da mesela bir sürü iddia var. Mesela Avrupa'da kalmış, işte ne bileyim Mısır'da, Filistin'de yaşamış, orada evlenmiş, kalmış... aileden var. Olan insanlar var.
Var ama yani onlara eğer hanedandan haberi varsa umumiyetle hanedan demek Osmanlı demek, padişahlar, halifeler demek Müslüman. En azından ben Müslümanım diyor. Hatta biz bir şehzade bulmuştuk. Babası şehzade, annesi gayrimüslim. Çocuk bir site kurmuş. Sitesinde kendinden bahsediyor. Popüler bir çocuk böyle. Sanata meraklı, müziğe meraklı, spora meraklı. Bilgisayar mühendisi. Ben Osmanlı Hanedan'dan geliyorum diyor. Çok fazla bilgim yok bu mevzuda diyor. Din konusunda da hiçbir dine kendimi yakın hissetmiyorum yazmış. Biz çok üzüldük buna. Ben buna bir mektup yazdım. Siz dedim şehzadesiniz. Dedeleriniz Osmanlı padişahı. Osmanlılar hayatlarını İslamiyet uğruna feda etmişler. Aynı zamanda halifeler Müslümanlıkta. Çocuk önce o ibareyi kaldırdı. Sonra Müslüman oldu ibaresini koydu. Sonra Türkiye'ye geldi, tanıştık. Evlenirken imam nikahı kıydırdı. Çocuklarını camiye yani, götürdü.
Vesile olmuşsunuz.
Çocuklarına Müslüman isimleri koymuş hep.
Ne güzel vesile olmuşsunuz.
Ama biz o zaman çok üzüldük. Yani bir şehzade neden böyle desin? Ama ben onu suçlamadım. Anne baba ayrılmış, bu annesiyle büyümüş.
Yok, suçlamak açısından asla. Zaten haddimize düşmez ama.
Annesi Katolik. Annesinin dinle alakası yok. Almış götürmüş, annesinin yanında büyümüş. Baba hiç yüz vermemiş, aldırmamış veya aldıramamış. Biliyorsunuz Avrupa kanunları buna müsait değil. Yani böyleleri var elbette. Yani biz bunları artık... Bu zamanda zaten hanedan yok ki. Hanedanın
zaten şu anda ortaya çıkanların böyle bir iddiası da yok. Sadece aileden kabul edilmek anlamında. Ve zaten şu anda da herhalde dünyanın neresinde olursa olsun şey belli... Nerede, kim
Osmanlı
var, kim
hanedanından evlenmiş. Olduğunu iddia eden kişiler var. Ben işte filanca şehzade benim annemle kısa bir evlilik yapmış. Ben onun çocuğuyum. Ama ayrılmış sonra. Annesi onu kendi adına yazdırmış. Yani bunu ispatlayamadığımızda biz bir şey diyemeyiz. Tutup dedi DNA testi yapın diyecek bizim de halimiz yok. Böyle tek tük insanlar var. Mesela bu Cem Sultan'ın soyundan gelenler yıllarca biz Cem Sultan'ın soyundayız dedi. En son bana bir mektup yazdı. Dedi ki siz kitabınıza böyle yazdınız. Ben artık bu iddiadan vazgeçtim dedi. Ben artık Cem Sultan'ın soyundan geliyor iddiasından vazgeçtim. Türkiye'de bir avukat tutmuş. Türkiye'deki bütün yayınlardan, benim web sayfamdan falan da lütfen çıkarın bunu dedi. Rica ediyorum dedi. Benim Cem Sultan'ın soyundan geldiğimi lütfen.
Bu arkeolog beyefendi.
Evet, arkeolog beyefendi. İnternette var bu. Bütün şeylerden çıkarttı. Ben Cem Sultan'ın soyundan geliyorum şeyini çıkarttı. Bu... ciddi temelleri olan birisiydi. Sahtekar insanlar var. Mısır'da bir adam vardı Selahattin.
O bir bilim insanı.
Ben Sultan Abdülhamit'in oğluyum dedi. Milleti dolandırdı. O zaman gitti milletten para falan aldı. 37 yılında 1937'de. Fakat sonra başkalarını da dolandırınca ortaya çıktı ki dolandırıcı. Hükümet bunu hapsetti. Daha komiği var. Amerika'da bir kadın yaşıyor. Nadine isminde. Kadının adı Nadine. Nadine Dawson Arapyan. Bu kadın Sultan Abdülhamit'in oğlunun kızı olduğunu iddia ediyor. Sultan Abdülhamit'in Selim diye bir oğlu var. Dışarıda İran prensesinden doğmuş. Masal gibi bir şey. Sultan Abdülhamit tahta indiği için bu dışarıda büyütülmüş. İşte sonra Mısır'a gitmiş falan. Ve o Selim, fesli mesli resimleri var internette. Onun oğlu var. Kendini padişah ilan etti Fransa'da. Evet, üçüncü Roland. Adı da Roland Selim.
Roland Selim.
Selim. Kadın yaşıyor Amerika'da. De bana da mektup yazdı. 80 yaşında falan şu anda. Sonra ben bunu tahkik ettim, bu kadının kim olduğunu. Aa, bu kadın İskenderiye'de bir hanedanın doktorluğunu yapan bir Ermeni, Fransız Ermenisinin üvey oğlu bu adam.
Roland.
Annesi, işte babası Selim dedi, denilen. Leon, Roland, Selim. Bu kadın onun kızı. Yani Ermeni. Sarayla hiçbir alakası yok. Mısır'da yaşayan bütün hanedan tanıyor onları. Çocukken biz oynadık Nadine'le diyorlar. Nadine bizim doktorun evlatlığının kızıydı.
Yani aslında hanedanın bildiği bir isim olmasına rağmen kendini hanedandan iddia edebilme cüreti.
Evet, bununla alakalı kitaplar yazmış, siteler kurmuş. Operet librettosuna benziyor. Anlattıklarının her cümlesi yanlış. Adam 1991'de öldü. Nubar. Adamın adı Nubar, dedenin adı. Kadın hayatta ve buna inananlar var. Mesela vaktiyle bir milletvekili vardı, Merve Kavakçı. Amerika'da gitmiş, bunu ziyaret etmiş. Sultan Hanım şöyle kibar, böyle tatlı röportaj yaptı. Bunu gazetelerde falan yayınlandı. Çok enteresan.
Halbuki bir Ermeni aile.
Ermeni, herkes biliyor bunu. Bu gizli bir şey değil. Yani hani saklı maklı. Daha komiğini söyleyeyim. İsmet Bozdağ diye bir gazeteci vardır. İsmet Bozdağ, Sultan Abdülhamid'in hatıraları olmayan hatıralarını uyduran bir adam. Hatta sonra kısa diye yeni bir hatıra bulduk deyip onun üç mislini yayınlayan bir adam. Bu karısı vardı bunun. Hanzade diye. Karısı öldükten sonra karısının Sultan Abdülhamid'in oğlu, bilinmeyen bir oğlu var, Ferit diye. Devletler hukuku profesörüymüş. Dünyada böyle bir adam yok, Ferit Ulusoy diye. Onun kızı olduğunu iddia etti.
Peki böyle bir şey var
yok,
mı?
Yok, hayır, öyle bir şey yok.
Ferit Ulusoy diye biri yok.
Ferit Ulusoy diye birisi yok. Böyle bir kayıt yok. Sarayların hepsi biliyor bunu. Sultan Abdülhamid'in hele tahttan indirildikten sonraki hayatı dakika dakika herkesin
gözü önünde.
Enteresan. Fransa'da bir Prens Salih diye birisi çıktı, milleti dolandırdı. Bir Rus manken var, Konstantin. Ben 4. Mustafa'nın torunuyum diye internette falan yazıyor, yakışıklı bir oğlan. Hiç alakası yok. Yani böyle tipler var. Tabii bunun arkasında, eğer ruh hastalığı değilse, Osmanlıların çok malları var. Bu mallar çıkarsa biz de bunları alırız diyen kötü niyetler de var.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.